Ayrım 21.
Bu bayağı diyalektik olmayan, iki kutup gibi birbirine kas katı karşı bir neden ve sonuç anlayışından, karşılıklı etki konusunda kopkoyu bir bilgisizlikten yola çıkmak demektir. Ve gene, anlaşılmadığı sürece ideolojik bir görüş açısı dediğimiz şeyi oluşturan bu tepetaklak duruşun, kendisinin de ekonomik temel üzerinde etki yapması ve bazı ölçüler içinde onu değiştirebilmesi olgusu bana göre apaçık bir şeydir. Barth, ekonomik hareketin siyasal yansılarının ve benzeri, bizzat bu hareket üzerindeki bütün tepkisini neredeyse yadsıdığımızı öne sürerken, yel değirmenlerine karşı savaşmaktan başka bir şey yapmıyor. Bütün bu baylarda eksik olan diyalektiktir. Her zaman burada yalnız neden, şurada da yalnız sonuç görüyorlar. Bunun boş bir soyutlama olduğunu, gerçek dünyada buna benzer metafizik kutupsal karşılıkların ancak bunalımlarda var olduğunu, ama şeylerin ileriye doğru bütün büyük akışının, güçlerin, kuşkusuz hiç de eşit olmayan güçlerin etki ve tepkisi biçiminde oluştuğunu, bu güçler içinde ekonomik hareketin de oranlanmayacak ölçüde en güçlü, en başta gelen, en kesin güç olduğunu, burada mutlak diye bir şey olmadığını, her şeyin göreli olduğunu, bütün bunları ne yapalım ki bu baylar görmüyorlar. Haklı olarak iktisadi yasaların tarihsel gelişmenin temeli olduğu olgusundan hareket eden materyalizmi en kaba şekliyle sunan bazı kimseler bundan yanlış bir sonuç çıkarıyorlar. Kollarını kavuşturup bekleyerek bu yasaları kendi kendilerine işlemeye bırakmak yeter sanıyorlar. Böylece insanı güçsüzlüğe mahkum ediyorlar. Oysa deneyim gösteriyor ki insanlar toplumun nesnel yasalarını ne kadar iyi tanırlarsa, kendi sınıf çıkarlarına zarar verdikleri için bu yasaların uygulanmasını köstekleyen toplumun geri kalmış güçlerine karşı savaşımları da o kadar etkili olur. Peki iş buraya varınca bu yasaları bilen bilincin rolü nasıl yokum sanır? Böyle sonuçları olduğu halde onun gücü nasıl yokum sanır? Toplumsal gelişmenin yasalarının insanlar tarafından bilinip bilinmemesine göre insanlar ya bu yasaları kendilerine yardımcı yaparlar ya da bu yasaların kurbanı olurlar. Böylece emperyalist savaşların nedenlerinin bilimsel olarak bilinmesi, savaşa karşı etkili bir şekilde savaşın verilmesini sağlar. Marksistler, kapitalist ülkeler arasında savaşların kaçınılmaz olduğunu söyledikleri zaman, kaba materyalizm bundan savaşların alın yazısı oldukları sonucunu çıkarıyor. Bu bakımdan savaşı tanrısal bir ceza olarak anlayan tanrı bilimcilerin idealizmiyle birleşiyor. Kapitalizmin savaşları kaçınılmaz kıldığını söylemek, kapitalizm doğası gereği emperyalist savaşlar doğurur demektir. Ama kapitalizm savaşların zorunlu nedeni ise de onun varlığı savaşları başlatmaya yetmez. Niçin? Çünkü bir de halkların bu savaşı yapmayı kabul etmeleri gerekir. Kapitalistlerin askere gereksinmesi vardır. Onların halkları savaş yapmak gerektiğine kandırmaya yönelen savaş siyasetleri, savaş ideolojileri buradan geliyor. Bu araçlarla kapitalizmin yasasının, onu savaşa sürükleyen yasasının serbestçe kendi çıkarlarına olarak gerçekleşmesini sağlayacak bir şekilde hareket etmeye çalışıyorlar. Ama halklar savaş siyasetine, savaş ideolojisine karşı zaman yitirmeksizin adım adım savaşın vererek kapitalistlerin savaş için elverişli koşulları gerçekleştirmelerine engel olurlar. Fikirlerin önemi görülüyor. Bu tarihsel aşamada barışın olanaklı olduğu fikri, Sovyetlere karşı bir Haçlı Seferi için kesin bir engel olma yolundadır. Niçin? Çünkü yığınlar bu fikri gittikçe daha kuvvetli kendilerine mal etmektedirler. Oysa savaşa gereksinmesi olan kapitalizm, bu anlamda savaş kapitalizm için gereklidir. Eğer halk yığınları hayır derse bu gereksinmesini yerine getiremeyecektir. Bu anlamda savaş alın yazısı değildir. 3. Diyalektik materyalist tez. A. Fikirlerin maddi kökeni onların gücünü oluşturur. Diyalektik materyalizm, toplum yasalarının, en başta iktisadi yasaların nesnel özelliğini ortaya koyarken, aynı zamanda fikirlerin nesnel rolünü de ortaya koymuş oluyor. Bu da insanlara toplumun yasalarının işleyişini çabuklaştırmak ya da geciktirmek, kolaylaştırmak ya da güçleştirmek olanağını sağlar. Kaba materyalizmin esiri olan bazı kimseler, tutarsızlık diyeceklerdir buna. Ya biri ya da ötekidir. Ya nesnel etkenin gücünü kabul ediyorsunuz, ya öznel etkinin gücünü kabul ediyorsunuz. Seçmek gerek. İşte metafizik bir durum. Diyalektik materyalizm, madde ile düşünceyi birbirinden ayrılmış, bağımsız iki ilke haline getirmez. Madde ve düşünce, biri de öteki kadar gerçek olan, aynı doğanın ya da aynı toplumun iki yönüdürler. P. biri olmadan ötekini kavrayamazsınız. Bunlar birlikte vardır, birlikte gelişirler ve dolayısıyla birbirlerini yadsıdıklarını düşünmemiz için bir neden yoktur. Ve Stalin devam ediyor. Maddi ve düşüncel, iki farklı biçimde ifade edilen tek ve bölünmez bir doğa, maddi ve düşüncel, iki farklı biçimde ifade edilen tek ve bölünmez bir toplumsal yaşam, işte doğanın ve toplumsal yaşamın gelişmesine böyle bakmalıyız. Elbette ki maddi yön manevi yönden önce gelir. O halde diyalektik materyalizm, fikirlerin dünya üzerindeki gücünü kabul etmekle kalmaz, bu gücü anlaşılır bir şey haline getirir. Tersine idealizm, fikirleri gerçeğin tümünden ayırarak onlardan gizemli varlıklar oluşturur. İnsanın kendi kendisine sorması gerekir. Bu fikirler hiçbir ortak yanları olmadıkları bir dünya, doğa ve toplum üzerinde nasıl etki yapabilir? Fikirlerin yalıtımları onları felce uğratır. Diyalektik materyalizmin değeri şudur. Toplumsal fikirlerin maddi kökenini bulmuş olduğundan, onların çıkmış oldukları bu dünya üstündeki etkiliklerini de anlayabilecek durumdadır. Toplumsal fikirlerin ve teorilerin maddi kökeni, onların ne öneminden ne de rollerinden hiçbir şey kaybettiremediği gibi, onlara bütün etkinliklerini verir. Fikirleri küçümseyen, hor gören diyalektik materyalizm değildir. Onları boş sözcükler haline getiren, onlardan güçsüz birer korkuluk yapan idealizmdir. Diyalektik materyalizm, fikirlerin sonuçlarında doğa güçleri kadar maddi olan somut bir güç bulur. Bu güç bununla birlikte ve belirli bir dereceye kadar kendi öz hareketiyle gelişebilir. Örnek din toplumun maddi, tarihsel koşullarının temeli üstünde doğmuştur. Ama din denen bu fikirler kümesi edilgin bir şey değildir. Onun insanların beyninde gelişen kendine özgü bir yaşamı vardır. Ve bu o kadar gelişir ki dinin nesnel nedenlerini bilmeyen insanlar her şeyi Tanrı'nın yürüttüğünü sanırlar. Şu halde kendilerini oluşturan nesnel koşullar değişmiş olduğu halde fikirler kuşaklara aktarılabilirler ve tutunabilirler. Ama zamanla gerçeğin tümü, gerçeğin bu dinsel ideoloji olan yönü üzerinde etki yapar. Fikrin bir dereceye kadar bağımsız bir gelişmesi vardır. Ama fikir ile nesnel dünya arasındaki çelişki çok kesin bir durum aldığı zaman, çelişki nesnel dünyadan yana bu nesnel dünyayı yansıtan fikirlerin lehinde çözülür. Demek ki kısacası kendilerine yol açanlar ve kandırmacalara, yalanlara karşı yığınlara kendilerini kabul ettirenler gerçek teorilerdir. B. Eski fikirler ve yeni fikirler. Fikirlerin kökenini incelerken fikirlerdeki ve teorilerdeki çelişkinin toplumdaki nesnel bir çelişkiyi yansıttığını gördük. Örneğin kapitalizmin yarattığı iktisadi bunalımları ele alalım. Onların nesnel nedeni üretim araçları mülkiyetinin özel niteliği ile üretim sürecinin toplumsal niteliği arasındaki çelişkidir. Bu çelişki nasıl çözülmeli? Devrimci proletarya bunu yanıtlıyor. Üretim araçlarının toplumsallaştırılması ile sosyalizmle o zaman artık bunalım olmayacaktır. Üretici güçler herkesin mutluluğu için yeniden hız kazanacaklardır. Üretim araçlarını elinde bulunduran ve onlardan en büyük kar elde eden burjuvazi yanıt veriyor. Madem ki düzenimizi tehlikeye sokuyorlar, üretici güçleri sınırlandıralım. Böylece bizim ayrıcalıklarımızı güvence altına alan kapitalist üretim ilişkilerini koruruz. Eskiden bilime övgüler düzen aynı sınıf, eğer bir üretim fazlası varsa bunu kendi deyimiyle bilimin suçu sayarak bugün bilimi lanetliyor. Tersine proletarya bilimi över. Bunalımların suçunun bilimin ilerlemesine değil toplumsal düzene, kapitalizme yüklenebileceğini kabul eder. Görülüyor ki nesnel bir çelişki temeli üzerinde, bunalım halindeki kapitalizmin çelişkisi temeli üzerinde fikir savaşımı vardır. Bir yanda burjuvazinin ideologlarının ve gazetecilerinin bol bol yaydıkları fikir, bilim kötüdür. Onu göz önünde bulundurmak gerekir. Onun ilerlemeleri bir afettir. Onu dine tabi kılmanın zamanıdır. Ve magazinlerde ve hafif dergilerde antikomünizm ve çıplak kadın resimleriyle birlikte bağcılık, büyücülük, falcılık gibi gizli bilgilere büyük yer verilir. Gene resmi bir belgede Milli Eğitim Bakanı'nın görgücülüğe yani bilimin uzun zamandan beri aşmış olduğu araştırma yöntemlerine dönüşü göklere çıkarması boşuna değildir. Bu ortaçağ gizemciliğine dönüşle bilime karşı şatafatlı ve sinsi propagandanın birlikte olması bir rastlantı mıdır? Eğer bugünün burjuvazisi nesnel yasalar olmadığını, onun için de anlamaya çalışmak gerekmediğini 82 yoldan anlatıyorsa bu rastlantı mıdır? Bütün bunlar gerçekte toplumların gelişiminin mahkum ettiği ve tarih tekerleğinin geriye işlemesini isteyen bir sınıfın çıkarlarının ideolojik ifadesidir. Günü geçmiş olan ve toplumun can çekişen güçlerinin çıkarlarına hizmet eden eski düşünce ve teoriler vardır. Bunların önemi toplumun gelişmesini, ilerlemesini frenlemelerindedir. Açıktır ki bilimlere karşı kin ve küçümseme burjuvazinin işine yaramaktadır. Çünkü bilimlerin barışçı atılımı burjuva düzeni tehlikeye düşürebilir. Ama karşı uçta bilimlerin ilerlemesini yüreklendirmek gerektiği fikri proletarya tarafından, devrimci sınıf tarafından yayılmaktadır. Bu gerçekte üretici güçlerin gelişmesiyle tam bir uyuşma halindedir. Bundan böyle artık yalnız proletaryanın devrimci savaşımı bu atılımı sağlayabilir. Bir de toplumun öncü güçlerinin çıkarlarına hizmet eden yeni öncü fikirler ve teoriler vardır. Bunların önemi toplumun gelişmesine, ilerlemesine yardım etmelerindedir. Ayrıca toplumun maddi yaşamdaki gelişmesinin gereksinmelerini ne kadar iyi, ne kadar aslına uygun yansıtırlarsa o kadar önem kazanırlar. İşte bunun içindir ki işçi sınıfı iktidarı bilimin açılıp gelişmesi için en elverişli maddi koşulları yaratır. Bütün olanaklarıyla bilimin insanların mutluluğu için zorunlu olduğu fikrini destekler. Demek ki fikirler de birer güçtürler. Eski fikirler gericiliğin güçleridir ve onun için gerici sınıflar bu fikirleri işlerler. Öncü fikirler toplumların ilerlemesine katkıda bulunan fikirlerdir. Bunun için de yükselen sınıflar bu fikirleri bütün güçleriyle desteklerler. Aşırı bir basitleştirmeyle bunlardan mevcut sınıfların sınıf olarak kendi gereksinimlerine uygun düşen ideolojileri kendiliklerinden yarattıkları sonucu çıkarmamalıdır. Fikirler bilgi sürecinin ürünleridir. İş bölümünün hüküm sürdüğü bir toplumda fikirler özellikle bu görev için ayrılmış bireyler, rahipler, filozoflar, bilginler, teknisyenler, eğitimciler, sanatçılar, yazarlar ve benzeri tarafından hazırlanırlar. Ama sınıf tarafından bütünüyle kullanılırlar. Öte yandan yeni fikirlerden söz ettiğimiz zaman bunu şematik bir tarzda anlamamalıdır. Gerçekten de öyle olur ki bir sınıf tarafından bırakılan bir fikir daha sonra başka bir biçimde başka bir sınıf tarafından yeniden kabul edilir. Bunun gibi bilimin yararlı olduğu fikri devrimci burjuvazi tarafından işlendi. Devrimci proletarya aynı fikri yeniden aldı ve yeniledi. Proletarya sosyalizmin kuruluşunda ondan bütün pratik sonuçları çıkartabilir, oysa burjuvazi bu fikri sonuna kadar götüremiyordu. Böylece sınıflar daha önce kullanılmış olan fikirlerden yararlanabilirler. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. İnsanlar kendi deneyimleriyle fikirlerin gücünü öğrenmiş oldukları için bir sınıf daha önce ortaya konmuş olan fikirler arasında kendi egemenliğini ya da kendi yükselişini bütünüyle ya da kısmen kolaylaştıran fikirleri ihmal etmez. Tersine bir sınıf kendisine artık uygun gelmeyen şu ya da bu fikri ideolojisinden kovar. Faşist burjuvazi bugün evvelce feodaliteye karşı ezilen yığınların ittifakını kendisine kazandıran burjuva demokratik özgürlükler bayrağını artık ayaklar altında çiğniyor. Ayrıca burjuvazi kendisine hizmet eden ve yeni kılığa bürünmüş eski fikirlerden başka bir şey olmayan fikirleri yeni olarak yutturmaya çalışır. Örneğin Hitler eski bilmesinlerci ve orta çağ ırk ve kan teorisini bilimin son sözü gibi geçirmek istiyordu. Mussolini proletarya sosyalizmini bir eski mit, faşizmi ise bir yeni mit olarak ilan ediyordu. Yenilik tarihle ölçülmez. Belli bir anda konan sorunları çözme yeteneğine göre ölçülür. Marx'ın Kapital'i ekonomi politik olarak burjuva fakültelerde en yakın zamanlarda okutulanların hepsinden daha yenidir. Başka bir gözlem. Fikirlerin her zaman herhangi bir sınıfın ya da tarihsel bakımdan belirli herhangi bir toplumun hizmetinde oluşlarından bütün fikirlerin değeri olduğu sonucu çıkarmamalıdır. Bilimin kötülükçü olduğu fikri yanlış bir fikirdir. İnsan toplumlarının bilimsiz ilerlemesi olanaklı olmadığına göre gerçeğe aykırıdır. Bilimin yararlı olduğu fikri doğru bir fikirdir. Olayların gerçeğine uygundur. Yükselen sınıfın yani proletaryanın gerçeğe gereksinmesi vardır. Tıpkı iflas halindeki sınıfın yani burjuvazinin yalana gereksinmesi olduğu gibi. Ama yanlış fikirlerin de gerçek fikirlerden daha az olmamak üzere etkin bir güçleri vardır. Toplumsal gelişmenin gereksinmelerini en sadık bir şekilde yansıttıkları için son ve kesin zafer kendilerinin olan ve vazgeçilmez hale gelecek ölçüde her gün daha bir önem kazanan öncü fikirlerin, doğru fikirlerin yardımıyla yanlış fikirlere karşı savaşmak gerekir. Bu doğru fikirlerin ışıltılarının genişleyip yayılmasını açıklar. C. Yeni fikirlerin örgütlendirici, harekete getirici ve değiştirici bir etkisi vardır. Toplumsal yeni fikirler ve teoriler ancak toplumun maddi yaşamındaki gelişme, toplumun önüne yeni görevler koyduğu zaman ortaya çıkarlar. Ama bir kez ortaya çıktıktan sonra toplumun maddi yaşamındaki gelişmenin koyduğu yeni görevlerin yerine getirilmesini kolaylaştıran çok önemli bir güç haline gelirler. Toplumun ilerlemesine yardım ederler. İşte yeni düşünce ve teorilerin, yeni siyasal görüş ve kurumların örgütleyici, devindirici, değiştirici rollerinin bütün önemi o zaman kendini gösterir. Açıkçası yeni toplumsal düşünceler ve teoriler ortaya çıkıyorsa, bu doğrudan doğruya topluma gerekli oldukları içindir. Çünkü onların örgütleyici, devindirici ve değiştirici etkileri olmadan toplumun maddi yaşamındaki gelişmesinin getirdiği geciktirilemez, zorlu sorunların çözülmesi olanaksızdır. Toplumun maddi yaşamındaki gelişmenin koyduğu yeni görevlerin ortaya çıkardığı yeni toplumsal düşünce ve teoriler kendilerine bir yol açarlar. Harekete geçirdikleri ve toplumun can çekişen kuvvetlerine karşı örgütledikleri halk yığınlarının öz malı haline gelirler. Böylece toplumun maddi yaşamının gelişmesini engelleyen bu kuvvetlerin devrilmesine yardımcı olurlar. Bu metnin çok büyük bir önemi vardır. Çünkü yeni fikirlerin nasıl etki yaptıklarını aydınlığa kavuşturur. Yeni fikirler devindirirler, yani enerjileri ortaya çıkarırlar, istek yaratırlar, yığınları harekete geçirirler. Örgütlendirirler, yani bu harekete bir birlik ve sürekli bir bağlılık verirler. Değiştirirler, yani yalnız bilinçler üzerinde etki yapmak, bilinçleri yükseltmekle kalmazlar ama toplumun önündeki sorunların gerçekten çözülmesini sağlarlar. Teori yığınların arasına girdiği andan başlayarak maddi bir güç haline gelir. Tarih yeni fikirlerin bu üç rolünü bol bol ortaya koyar. 1789'da öncü fikir, ulus egemendir. Ulus bütün Fransızları yasa önünde eşit kılacak ve ayrıcalıkları ortadan kaldıracak bir anayasaya sahip olmalıdır. Bu fikir en geniş halk yığınlarını harekete geçiriyordu. Çünkü çağın tarihsel sorunlarına yanıt veriyordu. Halkta eski düzene, feodal düzene karşı örgütlü ve değiştirici atılımı doğurdu. 1917'de öncü fikir, savaştan kurtulmak için, toprağı ele geçirmek için, ezilen milliyetlerin kurtuluşunu sağlamak için ve benzeri, Kerenski'nin burjuva hükümetini tasfiye etmek, bütün iktidarı Sovyetlere vermek. Bu fikir, yığınların örgütlenmesini ve seferber olmasını ve bununla da toplumun değişmesini sağladı. Bu türden örnekler çoğaltılabilir. Fransız Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde durumu tahlil ederek Maurice Thorez açıklıyordu ki, zamanımızın en kesin olayı halk yığınlarında birlik fikrindeki ilerlemedir. Ne için birlik? Yurdumuzda bir barış ve ulusal bağımsızlık siyasetini, bir özgürlük ve toplumsal ilerleme siyasetini zafere ulaştırmak için. Emekçiler gittikçe daha çok sayıda olmak üzere bu fikre nasıl vardılar? Marshall Planı'ndan ve Atlantik Paktı'ndan doğan siyasetin, yıkıcı bir savaş ve kölelik siyasetinin, göz boyama ve toplumsal gericilik siyasetinin bütün çelişkileri patlak verdiği için, emekçiler bunu değiştirmek için birlikten ve birlik halinde eylemden başka çare olmadığını anlıyorlar. Demek ki birlik fikri gittikçe daha kuvvetli yığınları sarıyor. Bu fikir onları harekete geçiriyor, onları örgütlendiriyor. İster grev komiteleri, ister barış komiteleri, ister özgürlükleri savunma komiteleri halinde olsun. Böylece gittikçe daha geniş kalabalıklar halinde seferber olan, gittikçe daha iyi örgütlenmiş yığınların gittikçe daha bilinçli olan eylemiyle durumun kaçınılmaz kıldığı maddi değişmeler, dönüşmeler hazırlanıyor. Böylece tarihin koyduğu görevlerin ortaya çıkarttığı yeni fikirler, tarihi yapan yığınlar bu fikirleri benimsedikleri zaman bütün ağırlıklarını kazanıyorlar. O zaman maddi güçler kadar büyük bir kuvvetle etki yapıyorlar. İlerlemeye düşman olanların, yiğit kişilerin elinde pek korkunç bir hale gelen bu fikirlerde hile yapmak zorunda oldukları o kadar doğrudur ki, burjuvazinin ve onun uşakları olan sosyalist liderlerin durumu böyledir. Yukarıda aktardığımız metinde Maurice Thorez şu gözlemde bulunuyor. Bunlar birlikçi akımın genişliğinden o kadar korkuya kapılmış haldeler ki, birliğe karşı savaşın vermek için birlik sloganına kendileri sahip çıkmaya çalışıyorlar. Kötülüğün erdeme saygısı. Ama polis baskıları, demagojik kurnazlıklar, artık bilinçli olan nereye gittiklerini, ne istediklerini ve neyin gerektirdiğini bilen yığınların büyük gücüne karşı duramazlar. 4. Vargı. Toplumsal fikirlerin ve teorilerin önemi ve rolü çok büyüktür. Biz bundan birkaç sonuç çıkartacağız. 1. Fikirler etkin güçlerdir. O halde emekçiler arasında yayılmış yanlış görüşlerle savaşımı önemsemeyen, ihmal eden devrimci, hareketin bütününe zarar verir. O kaba materyalizmin uğursuz alanı üzerindedir. Bilimsel sosyalizmin teorik temeli olan diyalektik materyalizmin sağlam toprağı üzerinde değildir. Örnek, burjuva basının emekçiler arasında etki yapmasına karşı çıkmamak, bu emekçileri toplumsal ilerleme için o kadar büyük bir engel teşkil eden eski fikirlerin eline kurbanlık gibi teslim etmek demektir. 1900 yıllarında Lenin hazırladığı İskra gazetesi, işçilerin bilincine yeni fikirlerin tohumunu attı. Bu tohum filiz verdi. Devrimciler tarafından ele alınan İskra'nın fikirlerinden 1903'te daha sonra sosyalist devrimi yönetecek olan parti çıktı. Fikir savaşımı sınıf savaşımının zorunlu bir yönüdür. Burjuvazinin egemenliği için yararlı olan fikirlerle savaşmamak, proletaryanın ellerini bağlamak demektir. 2. Toplumsal varlık, toplumsal bilinci belirler. Ama toplumsal bilinç de karşılık olarak toplum üzerinde etki yapar. Bu geri dönen etki maddi değişikliklerin gerçekleşmesi için yalnız zorunlu değildir. Belli bir anda belirleyici rolü oynayan fikirdir. O zaman sloganların doğruluğu belirleyici öğe olur. Örnek, şu anda aynı bir düşman, gerici büyük burjuvazi, işçilerin, köylülerin, memurların ve benzeri çıkarlarına zarar vermektedir. O halde işbirliği maddi olarak olanaklıdır. Bir de ilgililerin bunu anlaması gerekiyor. Bunu anladıkları anda belirleyici öğe birliğin olanaklı olduğu fikridir. Belirleyici öğe bu olduğu içindir ki bir yandan hareketin bölücüleri sosyalist liderler, sosyalist emekçilere komünistlerle birlik olmayınız diye yineliyorlar. Öte yandan komünist militanlar, birliğin savunucuları, sosyalist emekçileri ortak eyleme yöneltmek için çabalarını arttırıyorlar. Ortak eylemin başarısı bu emekçilerde birliğin olanaklı ve yararlı olduğu fikrini yaratıyor. Bu fikir yeni ortak eylemleri kolaylaştırıyor ve böylece ortak zafere kadar gidiyor. Başka bir örnek. Barışın maddi güçlerinin kuvvetlenmesi, savaşın maddi güçlerinin yani emperyalizmin zayıflaması, uluslararası görüşmelerin zaferi için gitgide daha elverişli olan nesnel koşulları yaratıyor. İşte o zaman milyonlarca ve milyonlarca basit insanın barış isteği belirleyici etken haline geliyor. Çünkü madem ki onun başarısının nesnel koşulları bir araya gelmiştir, eğer bu istek tam olarak uygulanabilirse mutlaka bir sonuca varması gerekir. Bu örnek çok açık bir şekilde gösteriyor ki, bir fikir anın nesnel durumunu ne kadar iyi yansıtırsa, anın nesnel olanaklarına ne kadar eksiksizce uyarlanmışsa o kadar güçlü olur. Öznel öğe, nesnel öğeyi ne kadar iyi yansıtırsa o kadar kesindir. Nitekim diyalektik materyalizm yalnız bilinci ortadan kaldırmamakla kalmaz. Tersine ona tüm değerini verir. İdeolojik yansıyı hareketsiz, etkisiz, yararsız bir ürün gibi anlayarak nesnel koşullar iyidir. Mükemmel, bırakalım onlar bizi sürüklesinler, her şey yolunda gidecek diyecek olan dar görüşlü materyalistin tersine gerçek materyalist hiçbir zaman kendisini oluruna bırakmaz. Olayların kendisini sürüklemesine izin vermez. Stalin, iyi nesnel koşulların bir araya gelmesi halinde fikrin bu kesin gücünü çok ünlü bir tümceyle belirtmiştir. Halklar barışın sürdürülmesi davasını kendi ellerine alırlarsa ve onu sonuna kadar savunurlarsa barış sürdürülür ve pekleşir. Savaş suçluları halk yığınlarını yalanlarla sarmalayabilir ve onları yeni bir dünya savaşına razı edebilir ve sürükleyebilirse savaş kaçınılmaz olabilir.''